Yanılmıyorsam bu kez icat sırası Anin'deydi. Benimle dalga geçerler diye bu düşüncemi kızlara söylemedim. Dilleri öylesine sivri ki bazen öfkeden çıldırtıyorlar beni. Ama az sonra Anin'in ne yapmaya çalıştığını üçümüz birlikte gördük. Anin vadinin dibindeki nehrin kıyısında yetişen kamışların arasına girdi. Az sonra elinde uzun ve sağlam bir kamışla geri döndü. Yapraklarını koparıp üstünde en küçük bir kıymık bile kalmayacak biçimde temizledi kamışı. İnce tarafının ucunu bir parça kesip sivriltti. Sonra da bir elma ağacının altına gitti. Elindeki sivri uçlu kamışı havaya kaldırıp ucunu hızla yüksek dağlardaki elmalardan birine batırdı. Kamışı hafifçe çevirince elma dalından ayrılıverdi. Anin gözlerimizin önünde yüksek dağlardan bir elma koparma aleti icat etmişti. Benim aklıma bile gelmezdi öyle bir şey dedi Damla şaşkınlık içinde. Bu arada Anin ikinci elmayı koparmıştı bile. Mağaranın önü kalabalıklaşmaya başlamıştı. Az sonra Çuka göründü. Uykulu gözlerle çevreye bakındı. Belli ki Anin'i arıyordu. Göremeyince telaşlandı. Uzun süredir orada bekleyen ateş nöbetçisine sordu. O da görmemişti. Kardeşinin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden korkan Çuka telaşla sağa sola araştırmaya başladı. Mağaranın bulunduğu bayırın kenarına geldiğinde aşağıda elma toplayan kardeşini gördü. Yıldırım hızıyla aşağıya yanına koştu. Anne şimdi iyi bir azar işitecek dedi Damla. Akıllım görürsün bak, Çuka elindeki kamışı görünce kızmayı falan unutacak, şaşkınlıktan dilini yutacak. Yağmur haklı çıktı. Çuka Anne'ye biraz yaklaştıktan sonra durup şaşkın şaşkın kardeşin elma toplayışını izlemeye başladı. Anne'nin topladığı elmalar epey olmuştu. En sonunda kamışıyla ulaşabileceği yakınlıktaki elmalar tükenmişti. Boyu bir parça daha uzun olsa yetişebileceği son bir elma daha vardı ama ona ulaşamıyordu. Birkaç kez zıplayarak ulaşmayı denedi yine olmadı. Ama Anin'in vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Bu arada Çuka sessizce onu izliyordu. Anin bir elmaya bir elindeki kamışa baktıktan sonra Çuka'yı da bizi de şaşırtan bir şey yaptı. Elindeki kamışı mızrak atar gibi daldaki elmaya fırlattı. Kamışın sivri ucu elmaya saplandı. Ağırlığı da elmayı daldan kopardı. Anin sevinçle koşup aldı elmayı kamışın ucundan ve keyifle yemeye başladı. Kız kardeşinin bu buluşu Çuka'nın pek hoşuna gitmişti. Hemen yanına koşup kardeşinin başını okşadı, yanaklarından öptü. Gerçekten de Yağmur'un dediği gibi tek başına oraya gittiği için Anin'i azarlamayı unutmuştu. İlk iş olarak yerdeki kamışı kaptı ve Anin'in ulaşamayacağı kadar yüksekte olan birkaç elmayı indirdi aşağıya. Bu iş çok hoşuna gitmişti. Daha sonra kamışı mızrak gibi savurarak daha yüksekteki elmaları düşürmeye çalıştı. Bu daha da hoşuna gitmişti. Birkaç elma düşürdükten sonra kalın ucunu öne getirdiğinde kamışın daha düzgün gittiğini gördü. Bu kez daha yüksekteki elmalara nişan almaya başladı. Hadi bakalım dedim kızlara. Çuka'nın bundan sonra ne yapacağını tahmin edin. Topladıkları elmaları alıp mağaraya götürecek dedi Yağmur. Belki önce içlerinden birini kendisi yer dedi Damla. Hayal gücünüzü çalıştırın biraz. Aa buldum diye bağırdı Damla. Ben de diye atıldı Yağmur. Mızrak yapacak. Bana kalırsa da öyle olacak dedim. Döndüklerinde yeniden kullanacakları için kamışı orada bırakıp giysilerin eteklerine doldurdukları elmalarla Anin ve Çuka bayırdan yukarı doğru yürümeye başlamışlardı bile. Tam yolun ortasına gelmişlerdi ki Çuka zınk diye durdu. Bir an bekledikten sonra hepimizi şaşırtan bir şey yaptı. Giysisiyle tuttuğu elmaları bırakıverdi. Elmalar paldır küldür paldır küldür bayırdan aşağıya doğru yuvarlanırken o da elmalarla yarışırcasına aşağıya doğru koşmaya başladı. Bizim gibi Anin de şaşkınlıkla izliyordu onu. Çuka yuvarlanan elmaların önüne geçmişti bile. Yıldırım hızıyla koşuyordu. Yerdeki kamışı kaptığı gibi yukarıya değil ileriye doğru savurdu. Ok gibi fırladı kamış. 10 metre kadar ötede yere saplandı. Çuka kamışı birkaç kez daha fırlattıktan sonra Anin'in ağacın dibinde bıraktığı baltayı aldı. Kamışın kalın ucunu iki yandan keserek sivriltti. Sonra da en yakındaki ağacın gövdesine doğru fırlattı. Kamışın sivri ucu ağacın gövdesine saplandı. Kamışı saplandığı yerde bırakan Çuka hemen baltayı kapıp kamışlığın arasına daldı. Bulunduğumuz yerden ne yaptığını tam olarak göremiyorduk ama çok beklememiz gerekmedi. Çuka, Anin'in kestiğinden daha kalın, kurumuş bir kamışla geri döndü. Kamışın yapraklarını iyice temizledikten sonra kalın tarafından yaklaşık 2 metre boyunda bir parçayı kesti. Kamışın kalın ucundan iki küçük parça keserek bir kertik açtı. Belli ki balta yaparken kullandığı çataldan aklına gelmişti bu. Sonra da elmaları melmaları hiç düşünmeden bayır yukarı koşmaya başladı. Çuka'nın telaşını gören Anin de olacakları kaçırmamak için elmalarıyla birlikte hızla yürüyordu. Mağaranın önüne geldiğinde Çuka soluk soluğaydı. Hemen ardından gelen Anin kucağındaki elmaları meyve ayıklama yerine boşaltır boşaltmaz Çuka'nın peşinden koştu. Doğruca taşçı amcanın yanına gittiler. Taşçı amca, bir ucu bu kamışın ucundaki kertin içine girip bağlanabilecek bir kesici istiyorum. Kamışa gelen ucu küt, öteki ucu sivri olsun. Şöyle uzunca bir şey olmalı. Benim için yapar mısın lütfen? Bu sıralar işim çok. Şimdi şu senin icat ettiğin baltaya uygun taşlar yontuyorum. Avcıların hepsi ondan istiyor. Ama bu da balta kadar önemli ve yararlı bir alet olacak. İyi canım, seni kıracak değilim ya. Biraz sonra gel, istediğin kesici hazır olur. Tam o sırada Çuka yerdeki kırık taşların arasında istediği taşa benzer kırık bir parça gördü. Bak, tam buna benzer bir şey istiyorum ama arka ucu kamıştaki kertiye oturup sıkıca bağlanacak gibi olsun. Anlaşıldı. Az sonra gel. Çuka taşçı amcanın yanından ayrılırken arkasından gelen Anin anladım dedi bilmiş bilmiş. Ne anladın? Bu kez bir mızrak yapacaksın. O neymiş o? Ben uydurdum. Hayvanları fırlatmak üzere yapacağın aletin adı. Anlaşıldı. Yöntemini sen buldun. Adını da sen koydun. Ben de başkana söylerim seni kabilenin mızrakçı başısı yapsın. İyi olur dedi Anin. Hadi şimdi gel de şu ortalığa saçtığın elmaları toplayalım birlikte. Ne diyorsunuz bu olanlara kızlar dedim benimkilere. Yine çok hoş bir olaya tanık olduk babacığım diye boynuma sarılıp yanağımdan öptü beni Yağmur. Bence de öyle diyen Damla da öteki yanağıma saldırdı. Yanaklarımı iki saldırgandan kazasız belasız kurtardıktan sonra hadi artık gidelim dediler. Kızlar sözleşmiş gibi bir ağızdan hayır diye bağırdılar. Çuka'nın yapacağı mızrağı görmek istiyoruz. Kaçtır söylüyorum onlara. Şu son heceleri uzatmamalarını ama bir türlü dinletemiyorum. Biraz öfkelenmiştim doğrusu. Peki diye bağırdım ben de. O anda Çuka sanki sesimi duymuş gibi başını kaldırıp bulunduğumuz yöne baktı. Neyse ki arkasına gizlendiğimiz kayayla çalılar bizi çok iyi gizliyorlardı, göremedi. Şşş dedim kızlara. Çuka ile Anin dağılan elmaları toplayıp meyve ayıklama yerine bıraktıktan sonra taşçı amcanın yanına koştular. Çuka'nın istediği taş tam onun istediği biçimde hazırdı. Anin balta için kullandıkları sağlam ipten bir parça getirmişti yanında. Al bunu kullan dedi Çuka'ya. Çuka hemen taşçı amcanın hazırladığı mızrak başını kamışın kalın ucundan kertiye oturttu. Sıkıca bağladı. Taşçı amca Çuka'nın yaptığı bu şeyin ne işe yarayacağını öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Taşçı amca bak bu bir mızrak. Adını Anin koydu. Aslında buluş da büyük ölçüde onun. Şimdi al şunu eline, ortasından tutup şu karşıdaki kütüğe doğru fırlat. Doğrusu taşçı amca pek keyiflenmişti bu işten. Yepyeni bir icada tanık oluyor, ayrıca onu kullanan ilk insan oluyordu. Çuka'nın gösterdiği gibi kütüğe doğru fırlattı mızrağı, zınk diye kütüğe saplanıverdi mızrak. İşte dedi Çuka, avcılarımız geyikleri, keçileri, öküzleri bundan sonra böyle avlayacaklar. Kendilerine saldıran ayılardan, aslanlardan, kaplanlardan bu yeni silah sayesinde korunacaklar. O gün öğlen yemeği için kabile mağaranın önünde toplandığında Çuka bu yeni icadını başkana gösterdi. Mızrağı bir iki kez denedikten sonra başkan pek keyiflendi. Sana verecek ikinci bir başkanlık kolyem yok, seni nasıl ödüllendireyim diye sordu. Bu seferki ödül bana değil Anine dedi Çuka. Bu buluşumun asıl sahibi o. Anin'i kabilemizi mızrakçı başısı ilan edersiniz diye düşünmüştüm. Ne yapacak bu mızrakçı başı? Mızrakların üretiminden ve dağıtımından sorumlu olacak. Anin çok akıllı bir kızdır. Bu işi çok iyi kotarır. Senden bile akıllıyım. Yeni mi anladın diye bağırdı Anin. Herkes küçük kızın bu tepkisine bayıldı. Kahkahalarla güldü. Tamam öyleyse dedi başkan. Bugünden sonra kabilemizin mızrakçı başısı Anin'dir. Kabile halkı çığlıklar atarak şarkı söyleyip dans ederek kutladı bu olayı. Doğrusu ya bütün gün boyunca kayanın arkasında çalıların ardında gizlenerek bu olanları izlemekten belim ağrımıştı. Tamam olayın sonunu da gördük işte daha fazla beklemenin anlamı var mı hadi bakalım gidiyoruz dedim kızlara. Ama baba diye itiraza yeltendiler yeniden. Sesleri o kadar yüksek çıkmıştı ki onca gürültüye karşın Çuka ve kabileden birkaç kişi duymuştu. Kızların sesini yırtıcı bir hayvan sanmış olmalılar. Çuka yeni yaptığı mızrağı, avcılardan birkaçı da baltalarını kapıp bulunduğumuz yöne doğru koşmaya başladılar. Kızlara başka bir şey söylememe gerek kalmamıştı. Benden önce fırlayıp zaman bisikletindeki yerlerini aldılar. Ben de yerime geçip hemen pedalları çevirmeye başladım. Az sonra kendi zamanımızda evimizin bahçesindeydik. Zaman bisikletinden inerken şöyle derin bir soluk aldım. 100.000 yıl öncesine yolculuk yapmayı kolay mı sanıyorsunuz? Bisikletin pedallarını çevirmekten sızım sızım sızlıyordu bacaklarım. Bahçede birden yanı başında belirdiğimizi gören Elif, ayol ne çabuk gittiniz geldiniz demez mi? Sen bir de bana sor, az kalsın kara inli avcılar bizi avlayacaklardı diye homurdandım. Benim homurtumu kim duyar ki? Anne, Çuka mızrağı icat etti diye heyecanla bağırmaya başladı kızlar. Onlar yaşadığımız serüveni annelerine anlatırken ben de bahçedeki şezlonga uzanıp kitabımı bıraktığım yerden okumaya başladım. Okurken yorgunluktan uyuyakalmışım. İnanılmaz bir düş gördüm. 4. Sanki bir kuş olmuştum. Durduğum yerden şöyle hafifçe sıçrayıp kollarımı kanat çırpar gibi oynattığımda uçuyordum. Bacaklarımı sağa sola çevirerek istediğim yere gidebiliyordum. Aman Tanrım, ne keyifli bir şeydi. Ne büyük bir mutluluktu böyle özgürce uçabilmek. Önce evimizin çatısına çıktım. Bu kadar yüksekten minicik bahçemiz öylesine hoş görünüyordu ki. Sarmaşıklar, güller, çam ağacı, hanımeli, kadife çiçeği, daha bir yığın başka bitki. Tepeden salkım salkım çiçek açmış dünya güzeli küpe çiçeği görünüyordu. Daha yükseğe, üst bahçedeki incir ağacının tepesine kadar yükselmeye çalıştığım sırada ters bir rüzgar esti. Kanatlarımı, yani kollarımı kontrol edemedim ve pat diye yere düştüm. Bir de kendime geldim ki hem güneşlenir hem de çok sevdiğim bir kitabı okurum diye bahçede uzandığım şezlongda uyuyakalıp yere düşmüşüm. Aman kimseler görmeden toparlanayım diye ayağa fırladığım sırada bahçe kapısının ardından kıkır kıkır kıkırdayan kızlar çıktı. O nasıl düşüştü baba diye hemen dalgasını geçti Yağmur. Tam ona uygun bir yanıt verecektim ki uçmak nasıl, güzel mi baba diye gülerek bağırdı Damla. Hemen karar verdim. Bu dalgacı kızlarla uğraşmaktansa onları hiç duymamış gibi yapacaktım. Kitabımı yerden alıp yeniden şezlonga uzanmaya hazırlanıyordum ki Elif elinde bir kağıtla geldi. Kapının altında bunu buldum. Çuka'dan sana bir mektup. Ne diye dehşet içinde bağırdım. Çuka'dan sana bir mektup. Elif'in elindeki kağıdı hemen kaptım. Çevresi resimlerle bezenmiş çok süslü bir yazıyla yeni icatlarımızın açılış törenine sizi ve kızlarınızı da bekliyoruz. Çuka yazılıydı. Yağmur'un yazısını hemen tanıdım. Ama öylesine hoşuma gitmişti ki bu parlak buluş hiç bozuntuya vermedim. Bravo yahu dedim. Kara impostası da bizimki kadar iyi çalışıyormuş demek. Düşünsenize, 100.000 yıl sonraya bile mektup yollayabiliyorlar. Yağmur'la Damla, babayı nasıl da kandırdık ama dercesine muzip muzip bakınırken onların bu tavrını hiç görmemiş gibi, hadi bakalım kızlar toparlanın Çuka'ya gidiyoruz dedim. İnanılmaz bir çığlık koptu. Hadi sen de gel dedim Elif'e. Yoo dedi Elif. Ben daha okul anneler birliği toplantısına gideceğim. Oradan perşembe pazarına uğrayıp kızlara giyecek bir iki şey alacağım. Bankaya uğrayıp annemin sözünü bitirmesini beklemeden tamam anlaşıldı ki sen gelemiyorsun diyerek susturdum onu. Az sonra kızlar ve ben çok kısa süren ama çok uzun bir yolculuğa çıkmıştık bile. Göz açıp kapayana kadar Çuka'nın mızrağı icat etmesinden yaklaşık bir yıl kadar sonraki bir zamana gelmiştik. Hemen kayanın gerisindeki gizli yerimizden mağarayı incelemeye, olup bitenleri gözlemeye koyulduk. Değişen hiçbir şey yoktu. Çocuklar ağaçlardan meyve topluyor, anneler ayıklayıp güneşte kurutuyor, avcılar mızrak ve baltalarıyla avdan öküzler, geyikler, ceylanlarla dönüyor, yaşam akıp gidiyordu. Ama Anin'le Çuka ortalıkta görünmüyordu. Duyabildiğimiz konuşmalardan anladığımıza göre iki kardeş babalarıyla birlikte bugün bizim Beldibi diye adlandırdığımız yere gitmişlerdi. Terbiyesiz çocuk hem bizi davet ediyor hem kendisi kalkıp başka yere gidiyor diye şakacıktan homurdandım. Kızlar kıkır kıkır gülüştüler. Beldibi kara iğne 40-50 kilometre uzakta deniz kıyısında bir yerdir. Avcıların barınağı olduğu sanılan bir kaya kovuğunda çok eski zamanlarda yapılmış av hayvanlarının resimleri vardır. Çukaların oraya ulaşabilmek için en az 4-5 gün yürümeleri gerekirdi sanırım. Bizimse öyle bir sorunumuz yoktu. Yağmur bilgisayardaki haritada gideceğimiz yeri işaretledi. 3-4 pedal çevirince istediğimiz yere geldik. Bel dibindeki resimler yeni yapıldığı için pırıl pırıldılar. Bizim zamanımızdaki gibi solgun değillerdi. Önce kızlara yıllarca önce gelip de filmlerini çekmiş olduğum o şirin resimleri gösterdim. Pek beğendiler. Sonra da o kaya resimlerinin bulunduğu kovuğun üstündeki düzlüğe çıktık. Altımızdaki denize kadar uzanan düzlükte hiçbir yerleşim yeri gözükmüyordu. Oysa biz burada kocaman bir köy bulacağımızı sanıyorduk. Yanlışımız da buydu zaten. O çağların insanları kendileri için özel konut yapmayı öğrenmemişlerdi ki. İnlerde, mağaralarda yaşıyorlardı. Bu yanılgımızı fark ettikten sonra dikkatimizi mağaraların, inlerin bulunabileceği kayalık bölgelere yönelttik. Az sonra aradığımızı bulmuştuk. Bir kilometre kadar ötemizde girişi ağaçlar tarafından gizlendiği için kolay kolay görülmeyen büyük bir mağara vardı. Dürbünlerimizle bakınca Anin, Çuka ve babaları Ara'nın küçük bir grup insanla birlikte mağaranın önünde oturmuş olduklarını gördük. Hemen zaman bisikletine atlayıp onlara daha yakın olan bir kayanın ardına gittik. Buradaki insanların yaşam biçimi Karayindekilerden daha ilkeldi. Denize çok yakın olduğundan hava daha sıcaktı. Bu nedenle olsa gerek bellerine doladıkları küçük birer deri parçasından başka giysi yoktu üzerlerinde. Karayindeki gibi mağaraların önünde ateş de yanmıyordu. Çuka'nın babası Ara onlara ateşi anlatıyordu. Yırtıcı hayvanlardan korunmak için nasıl yararlı olduğunu, etleri ateşte pişirince hem daha kolay yendiğini hem de daha lezzetli olduğunu falan söylüyordu. "Şimdi size ateş yakmayı öğreteceğiz," dedi Ara. "Baba," diye heyecanla fısıldadı Damla. "Geçen gelişimizde Çukalar ateş yakmasını bilmiyorlardı." "Demek ki aradan geçen zaman içinde öğrenmişler. İzleyelim bakalım ateşi nasıl yakacaklar." Çuka koşup biri ince biri kalın iki kuru dal parçası getirdi. Anin de birkaç avuç kuru ot topladı. Çuka elindeki kalın dalı düzgün bir yere yerleştirip kaymasın diye sıkıca tuttu. Babası da kalının üstüne dikine yerleştirdiği ince dalı iki elin arasında hızla çevirmeye başladı. Epeyce uğraştılar ama sonunda ince dalın ucu tutuştu. Anin hemen bir avuç kuru ot koydu yanan dalın üstüne. Üfleye üfleye otları alevlendirdiler. Alevlerin üstüne dikkatle biraz daha kuru ot ve birkaç parça ince çalı çırpı yerleştirdiler. Çalılar da alevlenince ateşi dallar ve odun parçalarıyla besleyip iyice alevlendirdiler. Bizimkiler ateşi yakarlarken ötekiler de merak ve heyecanla onları izliyordu. Ama ateşe yaklaşmaya korkuyorlardı. Çuka eline ucu alev alev yanan bir odun parçası alıp odunun yanmayan ucundan tutarlarsa ateşin kendilerine zarar vermeyeceğini gösterdi. İçlerinden biri korka korka da olsa Çuka'nın uzattığı yanan dalı tuttu. Öylesine hoşuna gitmişti ki bu zıplaya zıplaya dans etmeye başladı. Doğrusu çok komikti. Kendimizi tutamayıp kıs kıs gülmeye başladık. Az daha duyacaklardı bizi. Daha sonra anneanne babası ucu çatallı bir dala geçirdikleri et parçasını nasıl gösterirken Çuka da avcılara mızrak ve balta yapmayı öğretti. Bu iki aleti nasıl kullanacağını gösterdi. Doğrusu bu yardımlaşma, bilgiyi paylaşma çok hoşumuza gitmişti. Tıpkı öğretmenimizin okulda bize yeni şeyler öğretmesi gibi değil mi baba, dedi Yağmur. Annemizin, babamızın, öteki büyüklerimizin de, diye ekledi Damla. Bel dibi halkı gerçekten çok zekiydi. Ateş yakıp ateşten yararlanmayı da, mızrak ve balta yapıp onları kullanmayı da çok çabuk öğrendiler. Çuka birkaç gençle birlikte avlanmaya gitti. Kısa süre sonra kocaman bir dağ keçisiyle döndüler. Onlar bütün kabilenin katılacağı büyük bir şölenin hazırlığını yaparlarken biz de bisikletimize binip kendi zamanımıza döndük. Bizi de evde bir şölen bekliyordu, giysi şöleni. Elif kızlara renk renk bluzlar, pantolonlar almış. Ne Çuka kaldı akıllarında ne de Anin. Hepsini bir anda unutup çığlık çığlığa yeni giysilerini denemeye koştular. Ben de bahçede şezlonguma kurulup o sabah yarım bıraktım kitabımı okumaya koyuldum. 5. Bir pazar sabahı erkenden Çuka ile Anin'i özledik baba diye geldi kızlar. Doğrusu ya ben de özlemiştim onları. Kim bilir neler yapıyorlardı şimdi. Hadi hazırlanın dedim kızlara. Annemizin yine çok işi vardı, o gelemedi. Biz üçümüz zaman bisikletine atlayıp Karain'in yolunu tuttuk. Tam zamanında gelmişiz. Çuka balık avına gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Hemen yerimizi alıp merakla izlemeye başladık. Karain'in az ötesinden geçen dere tam bir alabalık tarlası gibiydi. Kocaman kocaman alabalıklar sazanlarla doluydu dere. Bu balıklar Karainlilerin temel besin kaynaklarından biriydi. 3-4 kişi bir arada gidip derenin sığ bölümlerine kovaladıkları balıkların önünü taşlarla kestikten sonra elleriyle yakalarlardı balıkları. Karayine yaptığımız gezilerden birinde böyle bir balık avına tanık olup çok eğlenmiştik. Balığın üstüne atlayıp yakalamaya çalışan avcılar çoğu kez derenin buz gibi sularında banyo yapmak zorunda kalıyorlardı. Birkaç saat uğraştıktan sonra en çok 4 ya da 5 balık avlayabiliyorlardı. Çuka belli ki değişik bir yöntem deneyecekti. Bunu yaptığı hazırlıktan anlamıştık. Önce aşağıdaki kamışlıktan sağlam 2 metre uzunluğunda bir kamış kesip geldi. Kamışın kalın ucunu iyice düzeltti. Oradaki boşluğa sıkıca oturan ucu sivriltilmiş bir boynuz parçası yerleştirdi. Hazırladığı bu değişik mızrağı birkaç kez elinde tartarak dengesine, sağlamlığına baktı. Sonra da dere kıyısına doğru ilerlemeye başladı. Elbette Anin de her zaman olduğu gibi peşinden gitti. Bizim de onların peşine düştüğümüzü söylememe gerek yok sanırım. Anin'in elinde ucu çatallı bir dalla uzun ama ince bir ip vardı. Onlar ne olacak diye sordu Çuka. Görürsün dedi Anin her zamanki tavrıyla. Şimdi söylesen ne olur? Doğrusu ben de çok merak etmiştim onların ne işe yarayacağını ama Anin'i siz de tanıyorsunuz artık. Söylemem dediyse kesinlikle söylemez. Söylemem. Beni dinlemezsin nasıl olsa. Zamanı geldiğinde görürsün. Çaresiz sustu Çuka. Dere kıyısında istediği gibi bir yer bulunca durup beklemeye başladı. Az sonra kendisine doğru gelen bir balık görmüş olmalı ki kolunu havaya kaldırıp gerildi ve mızrağı her an atmaya hazır bir durumda bekledi. Bakalım başarabilecek mi diye fısıldadı Damla. Sus konuşma çok yakındayız. Bizi duyabilir dedi Yağmur. İkiniz de susun diye fısıldadım ben de. Ben konuşmuyorum dedi Yağmur. Konuşuyorsun ya işte diye diklendi Damla. Küçük cadılar susun diye fısıldadım onlara. Tam o sırada Çuka mızrağını fırlattı. Jump diye bir ses duyduk. Anin'in kıkır kıkır gülmesinden Çuka'nın balığı ıskaladığını anladık. Şimdi suya girip mızrağını alması gerekiyordu. Islanacaksın dedi Anin. Evet dedi Çuka. Beline kadar suya girip mızrağını aldı. Islandın dedi Anin. Üstelik balığı da ıskaladın. Bu ilk deneyişimdi dedi Çuka. İkinci de ıskalamam. Ama ikinci seferde de ıslanacaksın. Ne olmuş yani? Öteki balık avcıları daha çok ıslanıyorlar. Kurttan ıslanmana gerek kalmazdı. Nasıl yani? Al da şu ipi mızrağın ucuna bağla. İpi çektin mi suya girmene gerek kalmadan mızrak geri gelir. Bunu niye düşünemedim diye Çuka eliyle kafasına vurdu. Bunu düşündün de daha önce diye de azarladı Anin'i. Dinlemezdin ki. Doğru, dinlemezdim. Aklım başka yerdeydi çünkü. Yine de sana akıllı Anin. Al da bağla şunu mızrağını. Baş üstüne mızrakçı başı diye bir kahkaha atarak ipi Anin'den aldı Çuka. Mızrağın ucuna bağladı. İpin öteki ucunu sol eliyle tutarak yeniden beklemeye başladı. Az sonra yeniden mızrağını fırlatmak üzere gerilmişti. Tam isabet. Durduğumuz yerden balığı göremiyorduk ama suyun dalgalanmasından balığın vurulduğu belli oluyordu. Yaşasın diye bağırarak mızrağı çekti Çuka. Ucunda gerçekten de kocaman bir alabalık vardı. Anin sevinçle alkışladı Çuka'yı. Sonra da ucu çatallı sopayı uzattı. Al buna geçir balığı. Nasıl yani? Bu ne? Bu bir balık askısı. Balığın kulağından sokup ağzından çıkarırsan taşımak kolay olur. Yakaladığın tüm balıkları bu askıya asıp hepsini birden kolayca taşıyabilirsin. Anin gerçekten de doğru söylüyordu. Vurduğu balığı ucu çatallı çubuğa geçirince Çuka da gördü bunu. Akıllı kardeşim benim diyerek bir kez daha sarıldı. Ben de akıllıyım ama sen benden daha akıllısın dedi Anin. Sen hep büyük şeyleri düşünüyorsun. Bu yüzden küçük ayrıntıları gözden kaçırıyorsun. Ayrıntıları düşünmek de bana kalıyor. Şuna bak neler de biliyor yaramaz diye geçirdim içimden. O gün Çuka yeni geliştirdiği mızrakla avlama yöntemiyle bir saat içinde tam bir düzine alabalık yakaladı. Balıklar öylesine iriydi ki Anin'in çatallı çubuğu hepsini taşımaya yetmedi. Bir başka çatallı çubuk daha bulmak zorunda kaldılar. Onları öyle tek başlarına bir düzine balık yakalamış dönerken gören kabile halkı hemen çevrelerinde toplanıp alkışlamaya başladı. Az sonra Çuka ve Anin yeniden dere kenarındaydılar. Tüm kabile de peşlerinde. Çuka onlara mızrakla nasıl balık avlayabileceklerini gösterdi. Bu arada 3-4 balık daha yakaladı. Gençler hemen kamışlığa koşup Çuka'nınki gibi kamışlar kestiler. Kamışın ucuna kimisi Çuka'nın yaptığı gibi sivriltilmiş bir boynuz taktı. Boynuzu sivriltmek için uğraşmak istemeyen birkaç açık göz ise boynuz yerine sivri ucu ateşte sertleştirilmiş dallarla yetindiler. Az sonra kabilenin tüm gençleri ellerinde ucu ipe bağlı birer mızrak balık avlıyordu. Başlangıçta balıkları ıskalayanlar ikinci, üçüncü denemeden sonra suyun içindeki balıklara nasıl nişan alınacağını öğreniyorlardı. Kısa sürede tüm kabileyi doyuracak kadar balık tutulmuştu. Balıkları Annie'nin icadı olan çatal çubuklara geçirerek mağaranın yolunu tuttular. Biz zaman bisikletinin yanına dönüp kendi zamanımıza dönmeye hazırlandığımızda ince çubuklara geçirilip ateş üzerinde pişirilmeye başlayan balıkların kokusu havayı sarmıştı bile. "Geçin arkama gidiyoruz," dedim kızlara. Göz açıp kapayana kadar kendi zamanımızda evimizin bahçesindeydik. Ortalık mis gibi balık kokuyordu. "Galiba gelirken balık kokularını da birlikte getirdik baba," dedi Damla. "Öyle olmalı kızım, baksana mis gibi balık kokuyor ortalık." "Bence annem akşam yemeği için balık kızartıyor," dedi Yağmur. Gerçekten de Elif mutfakta balık kızartıyordu. Baktım alabalık değil, lüferdi kızarttı. Doğrusu Çukay'la arkadaşlarının yakaladığı alabalıkları canım çok çekmişti ama olsun, alabalığın yerine bizde de lüfer vardı işte. O gece 100.000 yıl uzaktaki kara inler mağaraların önünde bir balık şöleni yaşarken biz de küçük bahçemizde mükemmel bir balık ziyafeti çektik kendimize. Zamanın iki ucundan birbirimize el sallıyor gibiydik.